Ayrım 10.
Biyoteknolojinin tarım, tıp ve diğer birçok alanda harikalar yaratmasının başlangıcında yaşayan merkez, önümüzdeki yıllarda çevrenin tarım üretimi ve ihracatını salt teknoloji tekeli yoluyla baltalayabilir. Teknoloji devrimlerinin etkenliğine en iyi örnek, yeşil devrim yoluyla 1960'lı yıllardan bu yana yaşanan yer değiştirme. 1960'lı yıllar öncesinde dünyanın en büyük tarım ithalatçısı bölge Batı Avrupa'ydı. 19. yüzyılın sömürgeci siyasetinde bu bölge ülkelerinin tarım ürünleri ve diğer doğal ham maddeleri ucuz fiyatlarla ulaşabilmesi önemli rol oynamıştı. 1960'lı yıllarda dünya gıda maddesi kıtlığıyla tanımlanırken yeşil devrimin harika tohumlarının çevreye yayılması için çeşitli ABD kurumları ve FAO harekete geçmişti. Teknolojinin çevreye yayılması için gösterilen bu çabaya rağmen 1980'li yıllarda çevre en büyük gıda maddesi ithalatçısı olmuş, Batı Avrupa ise dünyanın en büyük ihracatçıları arasına girmişti. Biyoteknolojinin yayılması diye uluslararası düzeyde bir çaba yok. Çaba bir yana, bulgular sıkı biçimde patent haklarıyla korunduğundan tarımda merkez ile çevre arasındaki farkların nerelere gidebileceğini düşünmek bile güçleşiyor. Aynı durum dokumada kullanılabilecek liflerin geliştirilmesi açısından da geçerli. Kısacası çevre, Uruguay Round'da tarımla dokuma giyim alanında sağlıyor göründüğü kazanımları, kolayca entelektüel haklar alanında merkezin kazanacağı tekel gücü yoluyla kaybedebilecek. Ancak çevreye giydirilen deli gömleği bununla da kalmadı. 4. Çevreye özgü yeni düzenlemeler. Çevreyi sermaye hareketlerinin serbestleşmesi sürecinde küresel sermayeyi açmak için düzenleme iki boyutta gerçekleştirildi. Bir kere uluslararası finans piyasaları bu yeni gereklere hazırlandı. 1970'li yılların son çeyreğinden itibaren çevrede dönem dönem ülkelerin dış borç ödeyemez duruma girmeleri karşısında bunu garantiye alacak önlemler getirildi. Bundan önce IMF, Dünya Bankası ve diğer finans kurumları birbirinden bağımsız olarak kendilerine biçilen işlevler çerçevesinde kredi vermekteydi. Kararlar birbirinden bağımsız olarak alınıyordu. Kredi kararları 1970'li yılların sonundan itibaren IMF'nin yeşil ışığına bağlandı. Bu yeşil ışıkta kredi alacak ülkenin şart koşulan biçimde serbestleşmeyi yerine getirmesi ve kamu mülkiyetindeki malları özelleştirmesine bağlandı. Ayrıca Dünya Bankası yeni bir işlev üstlendi. Merkezin istediği biçimde serbestleşmeyi gerçekleştirme anlamına gelen yeniden yapılanma yolunda reform yapan ülkelere program kredisi, yani projeye bağlı olmayan kredi vermeye başladı. Yapısal uyum kredileri diye tanımlanan bu krediler yoluyla borç ödeme darboğazına giren çevre ülkeleri küreselleşmenin içine çekildi. 1970'li yılların sonu ve 1980'li yılların başında çevre ülkelerinin birbiri ardına borç ödeyemez duruma gelmeleri uluslararası bankaları zor duruma düşürmüştü ve bu kaynaktan çevreye aktarılan fonlar iyice azalmıştı. Bu trend devam ederse çevrenin ihracatını çok aşan ithalatı kısalacak demekti. Oysa uluslararası piyasalarda fon bolluğu yaşanıyordu. Rizikoyu sermaye için azaltan, karlılığını artıran yeni bir düzenleme bu ülkelerin para ve sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve küreselleşmesi yoluyla olabilirdi. Paraların konvertible olması ve cari işlemler yanında bütün sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi bu bağlamda ortaya çıktı. Böylece çevre sadece dolaysız yatırımlara değil, akışkan fonlar biçiminde hareket eden finans kapitale de açıldı. Ekonomi politikasının iki temel fiyatı, faiz haddi ve döviz kuru, kamu denetiminden arındırıldı. Ancak IMF ve Dünya Bankası tarafından çevreye tavsiye edilen politikaların niteliğinde de ilginç bir değişim oldu. Bütün fiyatların serbest piyasada kamu müdahalesi olmaksızın belirlenmesi istenirken döviz fiyatları konusundaki görüş artık değişmişti. 1980 öncesi yaşadığı krizlerde çevreye IMF daima devalüasyon yap çağrısını tekrarlamıştı. Devalüasyon yapmayana da kredi vermiyordu. Ne var ki finans kapital açısından en rizikolü olay devalüasyondur. Fonların girdiği pazarın parasının dolar kuru, diyelim ki giriş sırasında 1/1'dir. 3 ay sonra para devalüasyona uğrayıp 2 birim yerli para eşit 1 dolar olursa, dolara dönüşte bu fonlar yarı yenmiş olur. İşte uluslararası fonların bu rizikosunu azaltmak için IMF ve Dünya Bankası çevre paralarının sabitleştirilmesi yolunda politikalar geliştirdiler. Bu politikaların bir ayağı makroekonomik istikrarı verilen önemin artmasıdır. Bütçe açığının küçültülmesi de en önemli öğesidir. İkincisi, sıkı para politikası ve yüksek reel faiz hadleridir. Bu yoldan fon girişlerinin teşviki ise girişler sürerken yerli parayı aşırı değerlendirmektedir. Bu nedenle ithalat patlamakta, ihracat gerilemekte ve cari işlem açıklarıyla birlikte dış borçlar giderek büyümektedir. Tabii fon girişleri döviz rezervlerini büyütürken enflasyonun körüklenmesi, yüksek faizlerin özel yatırımları durdurması işin bir diğer boyutudur. Ne var ki finans kapital hisse senetlerine geliyorsa, hisse fiyatları artışından hazine kağıtlarına geliyorsa, beklenen devalüasyon oranını kat kat aşan yüksek faizlerden yararlanır. Rizikosunun artıp artmadığına da rating kurumları yoluyla gün be gün izler. Başka bir pazarda daha yüksek getiri varsa ve veya girdiği pazarda rizikosu artıyorsa, fonlar dövize hemen kur değişmezden önce çevrilir ve başka bir pazara girilir. Yerli paradan dövize dönüş ve başka pazara kayış ise, kaçılan ülke için mali krize girmenin, bu kriz tırmanan faizlerle atlatılmaya çalışıldıkça da reel kesimin krize düşmesinin başlıca nedenidir. Çevre ülkeler arasında büyük fon hareketlerine tanık olanlar 1980'li yılların sonundan bu yana peş peşe mali kriz yaşar oldular. Tablo 4'te bu dönemde neredeyse 4 katına çıktığı görülen dış borçların artışının bir kaynağı bu süreç işte. Çevre bu süreçte yüksek reel faiz aşırı değerlenen yerli paraya ve bu aşırı değerlenmiş parayla ithalat yapmaya, üstelik iyice serbestleştirilmiş bir ithalat rejimine mahkum edildi. Dış rekabete aşırı değerli para ve yüksek reel faizle açılırken ve rant ekonomisi büyürken hızlı gelişme göstermesi zaten beklenemezdi. Gerçi bu olumsuzluklara rağmen yüksek büyüme temposuna girenler olmadı değil. Ancak bu sonuncuların önemli kısmı düşük ücretlerin ve gevşek çevre koşullarının, hatta otoriter siyasal rejimlerin cazibesiyle dolaysız yatırımları büyük çapta çekebilenler oldu. Böylece çevrenin bir bölümü, çoğunlukla gelişme potansiyeli gösteren ve düşük ücretli ama yüksek becerili iş gücü bulunanlar ya da zengin doğal kaynakları olanlar, uluslararası sermaye hareketlerinin yeni düzenlemelerle açılırken iki ayrı süreçten etkilendi. Birincisi finans kapitalin sık sık mali krizler yaratan etkileri, ikincisi dolaysız yatırımların ÇUŞ'lerin kar planlarına bağlı olarak ekonomiyi geliştiren etkileri. Her ikisinde de çevre küresel sermayenin kar beklentilerine bağlı hale geldi. Çevre hükümetleri bu karlılığa hizmet ettiği ölçüde ekonominin gelişmesine katkı yapar oldu, iç ekonomi koşullarından koptu. Bu nedenledir ki sendikasız, sosyal güvencesiz, düşük ücretli ama beceri düzeyi yüksek iş gücü sahibi olmak çevrenin gelişmesinde en önemli öğeye dönüştü. Bu da uluslararası gelir bölüşümünün çevre aleyhine değiştiği bir ortamda, çevre ülkelerinin kendi içinde de gelir bölüşümünün emek aleyhine değişmesini getirdi. Ücretlerin düşük tutulması gıda maddesi fiyatlarının da düşük olmasını, yani tarım ürünleri fiyatlarının da düşük tutulmasını gerektiriyor. Çalışan nüfusun büyük kısmı %65-75 gibi tarım üreticisi ve ücretli işçi olduğuna göre geliri baskı altına alınan bu büyük kitle gelir bölüşümünde kaybedenler oluyor. İşte hükümetin işi ve de uluslararası sermayeyi çekmek, karlılığını geldiği pazarda artırmak için bu gelir gruplarını bastırmak oluyor. Zaten IMF ile Dünya Bankası'nın tavsiye ettiği ekonomi politikalarının başında makro istikrar için döviz kurunun sabit tutulması ve emeğin ucuzlatılması gelmekte. Hükümetler de buna bekçilik etmekte ve merkezin demokrasi tavsiyeleri iyice havada kalmakta. 5. Büyüyen çelişkilerle küreselleşme. Hintli iktisatçı Patnaik bir kitabında 1996 şu soruyu sormakta ve sorunun cevabını irdelemekte. Birçok iktisatçı kapitalizmin büyüme dinamizminin sonu gelecek dese de bu olmuyor. Krizleri, durgunlukları büyük bir esneklikte atlatıyor. Bunun nedeni ne olabilir? Cevabı, dışa açık çevrenin varlığı sayesinde kapitalizmin sağladığı esneklik ve dayanıklılıktır. Çevredeki gelişmekte olan ülkeler krizlerin atlatılmasını ve enflasyonsuz büyümenin gerçekleştirilmesini sağlıyor. Patnaik, merkezdeki yeni maliye para politikalarıyla kriz atlatılırken dışa açık ekonomiyle istikrar ve büyüme gerçekleştirmeye çalışan çevre ülkelerinin nasıl bundan yoksun kaldığını analitik biçimde göstermekti. ABD'nin muhafazakar düşünürlerinden Huntington da dünyadaki mali, ekonomik ve askeri sistemin Batı'nın çıkarlarına göre düzenlendiğini söylerken aynı olguyu vurgulamış olmaktı. Bu bölümde merkezin kendi içinde kozlarını paylaşırken ve büyümeyi sağlarken çevrenin merkezin amaçlarına uydurulmak üzere küresel politikalarla yeni kalıplara sokulduğunu ve gerilemeye sürüklendiğini irdeledik. Başka bir deyişle, Patnaik'ten farklı bir yöntemle aynı sonuç ortaya çıktı. Ancak merkezi 1990'lı yılların ortasında artık bir uyumlu bütün saymamak gerektiği bu kitabın savlarından biri. Tablo 2'deki rakamlar da 1992'den sonra merkezin üç ayağının kaderinin ayrıldığını göstermekte. Küresel politikalarda etken olan ABD'nin krizi atlatıp büyümesi ivme kazanırken işsizliği azaltmadaki başarısı diğerleri için geçerli değil. AB'nin iki ayağından 1990'lı yılların ikinci yarısına itibaren yükselen şikayetler bu ayrılışın en iyi kanıtı. Fransa'da yayınlanan Zincirlenmiş Ördek isimli mizah gazetesinin yazdığına göre Haziran 24, 1997 Fransa Başkanı Jacques Chirac şöyle demiş. Clinton'un pazarlama planında biz fazlalardan başka bir şey değiliz. Amerikalılar her şeyi bizsiz yapmaya karar vermiş bulunuyorlar. Bizi önemsemiyorlar. Gerçi başkana atfedilen sözler sonra yalanlandı ama ateş olmayan yerde duman çıkmaz. Öte yandan AB'nin diğer temel direği Almanya'daki yaklaşımın da bundan çok farklı olmadığı anlaşılıyor. Der Spiegel dergisi Eylül 1997 sayısının kapağını ABD, dünyanın efendisi başlığıyla ABD'ye ayırmış ve bu kitapta irdelendiği gibi ABD'nin nasıl kültürel öğelerden ekonomiye, teknolojiden askeri güce her alanda doğu bloğu dağılınca dünyayı egemen hale geldiğini anlatmakta. Ayrıca Japonya, Çin, Rusya gibi ya da ABD birçok devletin hatta NAFTA ortağı Kanada'nın bu ABD üstünlüğünden rahatsız olduğunu belirtiyor. Pat Nagin kitabı ise yeni ekonomik düzeni reformlarla çok başarılı olduğu belirtilen Hindistan gibi bir çevre ülkesinin bakışını ortaya koyuyor. Çelişkilerin bu denli sertleştiği, her yandan seslerin yükseldiği bir küreselleşme sürecinin nereye doğru evrildiği ve sonucun nereye varacağını kestirmek hiç kolay değil. Ancak tencerede bir şeylerin kaynamaya başladığı kesin. 4. Bölüm Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi, finans, kapital ve mali krizler. Son 10 yılda sermaye hareketlerinin serbestleşmesini iki değişik boyutuyla irdelemek gerekir. Birincisi, finans kapital yani alışkan fonlar halinde mali piyasalar arasında hareket eden parasal sermaye, ikincisi çoğu zaman makine, donanım ve teknik bilgi biçiminde gittiği ülkede fiziksel yatırım yapan dolaysız yabancı sermaye. Küreselleşme bu iki biçimiyle hareketi her türlü devlet denetiminden arındırılarak serbestleştirilen sermayeyi kapsamakta. Elektronik devrim, birinci kadar ikinci biçimdeki sermayenin de hareketini hızlandırdığı, hareket maliyetini düşürdüğü ve izlenmesini kolaylaştırdığı için aynı terim iki olguyu birlikte tanımlayabiliyor. Ne var ki elektronik devrimden önceki dönemde de hem mali sermaye hem dolaysız yatırımlar sınır ötesi hareket edebiliyordu. Ancak Birinci Dünya Savaşı öncesi olduğu gibi serbest, yani devlet denetiminden arındırılmış hareketi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde artık geçerli değildi. 19. yüzyılın ikinci yarısında emperyalizmin kuramını geliştiren sosyalist düşünürler, mali sermaye, kapitalizmin sermaye ihracı aşaması gibi deyimlerle sömürünün dünya düzleminde aldığı yeni şekli konu ederler. Kapitalizmin mal ihracından sonra ulaştığı aşamayı sermaye ihracı aşaması olarak tanımlarlar. Bu süreç yarım yüzyılda devam ettikten sonra bu kitabın giriş bölümünde belirtildiği gibi Birinci Dünya Savaşı ile son bulmuştu. Yeniden eyleme geçmesi 1980 sonrasında mali piyasaların serbestleştirilmesini ve 1987'de New York borsasının çöküşünü izledi. Mali piyasalarda yaşanan krizler temelde mali sermaye hareketleriyle ve özellikle türev araçlarının yaygınlaşmasıyla ilgilidir. Döviz piyasalarıyla para ve sermaye piyasaları arasında akışkan fonların serbestçe hareketlerinden kaynaklanır. Çok uluslu şirketler, bazen ulus ötesi şirketler diye tanımlanan dolaysız yatırımlarda yeni bir olgu değil. 19. yüzyıl, doğal kaynakların işletilmesine yönelik büyük çapta batı yatırımına tanık oldu. Sömürge, yarı sömürge durumundaki topraklardı. Ancak günümüzdeki ÇOŞ'nin küresel örgütlenmesi dün olduğundan çok farklı. Göreli maliyetlere göre üretimin her aşamasını farklı bir ülkede gerçekleştirip bu yarı mamulleri bir başka ülkede birleştirebiliyorlar. ÇOŞ imalat sanayi gibi hizmet kesimlerine de bankacılık, turizm, toptan ve perakende ticaret ve bunun gibi gidebiliyorlar. Ayrıca yerli sermaye ile ortaklıklar kurabiliyorlar. 1980'li yıllara kadar bu biçimiyle dolaysız yatırımların sınır ötesi hareketleri devlet denetimine tabiydi. Serbestleşme bunlar üzerindeki denetimin de kalkmasını sağladı. Günümüzün vizyon sahibi ve kural dışı düşünme yetenekleri olan az sayıdaki iktisatçılarından biridir Lester Trow. Sınırsız, denetimsiz kapitalizm için şu gözlemi yapıyor. Kapitalizmin faziletleri de vardır, kötülükleri de. Üçüncü dünyadaki başarısızlıkları birinci dünyadaki başarılarını kat kat aşar. Serbest piyasalar aynı zamanda demokratik hükümetle bağdaşmayacak düzeyde gelir eşitsizliği yaratır. Kendi başına bırakılırsa sınırlanmayan kapitalizmin ya finansal istikrarsızlığa düşme ya da tekelleşme eğilimi vardır. Eğer hükümet kurtarmaya gelmeseydi ABD'de uygulandığı biçimiyle finans kapitalizmi şimdi çöküyor olacaktı. ABD'de finans kapitalizmi sadece hükümet çok sayıda tasarruf yatırım bankasını kurtarmak için yardıma geldiği için değil, dünyanın büyük kısmı ABD hükümetinin girişimiyle buna pazarlarını açmak durumunda kaldığı için belirini doğrulttu demekte fazla hata olmasa gerek. 1. Merkezde sermayenin küreselleşmesine geçiş. 1. 1980'li yılların başından itibaren merkez hem kendi içinde mali piyasaları ve sermaye hareketlerini her türlü denetimden arındırma yoluna girdi, hem de çevreyi kendi sermayesinin gereklerine uydurdu. Çevre paraları teker teker konvertibile oldu. Konvertibile için ödemeler bilançosu, sermaye hareketlerinin serbestleştirilmiş olması şartı getirildi. Bu da yetmedi, mali piyasaların tam serbestleştirilmesi hedeflendi. Çevreye küreselleşme son moda, kaçınılmaz bir olgu diye sunuldu. Beyinler yıkanıp eski bilgilerden temizlendi, küreselleşmeyen, özelleştirmeyen bu yeni sürecin dışında kalacağı için uluslararası toplumdan dışlanabilecekti. Böylece 1980'li yılların başından itibaren Batı Avrupa'da İngiltere, Latin Amerika'da Meksika, Arjantin, Şili ve daha sonra yıkılan Doğu Bloğu alanındaki bütün ülkeler, Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya, bu arada Türkiye, özelleştirme, küreselleşme sürecinde geç kalmamaya çalıştılar. Aynı kervana katıldılar. Ne var ki süreç tamamlanmadı. Sırada Orta Doğu, Kuzey Afrika'nın Arap ülkeleri gibi daha pek çok ülke var. 1970'li yılların sonuna kadar başta Batı Avrupa olmak üzere merkezde sermaye hareketleri çok kısıtlıydı. Örneğin Demir Lady Margaret Thatcher iktidara gelinceye kadar İngiltere yurt dışına sermaye çıkışlarını engellemek için mal ve sermaye hareketlerini çifte kur uyguluyor. Böylece dışarı yatırım yapanlar açısından bunu pahalılaştırıyordu. Benzer bir uygulama Belçika'da da vardı. ABD bile sermaye çıkışını bir ara vergilendiriyordu. Bu uygulamalarda amaç sermayenin yurt dışı yerine yurt içinde yatırım yaparak istihdama ve büyümeye katkıda bulunmasıydı. Ancak bu amaç artık geride kaldı. Hem sendikalı işçilerin terbiye edilmesi, artan işsizlik bunu çok iyi gerçekleştiriyor, hem de içeride düşen kar hadlerinin dünya çapındaki olanaklardan yararlanarak artırılması, sermayenin küreselleştirilmesini gerektiriyor. Bir uluslararası dergide Newsweek International, Şubat 21, 1994, çıkan bir ilan ve birkaç haber yukarıda değinilen olguyu açıkça anlatmakta. İsviçre kökenli Robeco Bank dergiye verdiği ilanda büyük puntoyla şöyle diyor: "Yüksek faiz hadleri geçmişte kaldı. Şimdi en iyi hisse senetlerinin zamanı." Sonra açıklama yapıyor: "Faiz hadleri şimdi çok düşük. Özellikle Avrupa'da daha da düşecek." Son 10 yılda Robeco NV ABD doları üzerinden yılda %15.1 oranında getiri sağladı. Bu, grubun uzun vadeli küresel çeşitlendirmeli yatırım felsefesini doğruluyor. Bir sayfa sonra meselenin gözyaşları başlıklı bir haberde Roma devrinin ünlü şair Virgil'in Napoli civarında bulunan mozolesindeki mermerlerin defalarca kırıldığı, tarumar edildiği anlatılıyor ve resmi makamların şüphesi açıklanıyordu. Napoli civarında işsizlik oranı %30 civarındaydı. Virgil'in mezarı sadece gündüz bir bekçiyle korunuyor, gece bekçisi bulunmuyordu. Herhalde işsizler gece bekçisi ihtiyacı olduğunu göstermek ve kendilerini iş yaratmak için gece mozoleyi tahrip ediyordu. Donuk Avrupa'da buzların çözülmesi belirtileri başlıklı bir diğer haberde ise Alman kimya sanayinde iş olanaklarının düşük ücretli ülkelere kaydırılması üzerine işçilerin bir ay önce enflasyon haddinin çok altında kalan ücret artışını kabul ettikleri belirtilmişti. Bu üç küçük haber, yukarıda soyut düzeyde belirtilen olguların somut destekleri ve merkezi durumun niteliğini ortaya koyuyor. 1980'li yıllarda mali piyasalar serbestleşirken merkez 1984-89 arası gelişti ve kendi sermayesine talebi arttı. Ancak durgunluk baş göstermeden önce habercileri ortaya çıkmaya başladı. 1987'de ABD'de 19 Ekim hızlı bir spekülasyonun ardından New York borsası çökmüştü. Bunu 1990'da Tokyo borsasında çöküş ve diğer merkez piyasaları izledi. Oysa çevre piyasaları aynı çöküşü yaşamadı. Bu, merkez ile çevre sermaye piyasalarının birbiriyle bağlantılı, interdependent olmadığını gösterdi. Öyleyse rizikoyu portföyü çeşitlendirerek azaltmak açısından çevre sermaye piyasalarına yatırım çok faydalı olabilirdi. Nitekim 1987'de New York borsasındaki çöküşü izleyerek denetim müdahale kaldırıldı. Böylece çevre sermaye piyasalarına özel yatırımlar birden sıçradı. Bu arada resmi dış yardımlar ya da kredilerde pek az artış oldu. 2. Merkezdeki durgunluğun gerisinde yatan olay, ekonomi kuramında azalan kar haddi kanunu diye bilinen bir olgu. Buna göre, veri olan koşullarda yatırımların miktarı arttıkça kar haddi giderek azalır. Bu da yatırımları ve büyümeyi sınırlar. Kar haddi azalışına karşı bir çözüm, serbest piyasa ekonomisinin ithalatı serbestleştirdiği ekonomilerde diğerlerine malların hizmetlerin satışı için yeni pazarlar açıyor olmasıdır. Çok sayıdaki GOÜ'nün bu amaçla pazarlarını açmanın bir yolu, bu ülkelere aynı zamanda her türlü sermayenin portfolyo yatırımı, dolaysız yatırım, krediler, kısa vadeli sermaye girişleri, giriş serbestliğini sağlamaktadır. Böylece serbestleşen pazarda mallar için talep yükselirken ve yerli para aşırı değerlenirken ithalat kapasitelerinin genişlemesidir. Üstelik dışarıdan fon akımları sayesinde ithalat kapasiteleri genişlerken ihracatı artırarak merkezin pazarlarını fazla zorlamamalarıdır. Merkezde durgunluğu aşmanın bir yolu ihracat ve getirisi düşen sermaye için talebin dolayısıyla karlılığın artışı olduğuna göre sermaye hareketlerinin serbestleşmesi belirtilen 3 ayrı yoldan buna hizmet eder. Bu bağlamda özelleştirme hem sermaye girişlerini artırdığı hem de dış borçlara karşı bir garanti oluşturduğu hem de kamu girişimlerine mali destekleri ortadan kaldırıp rekabet eşitliğini sağlamaya katkı yaptığı için önemlidir. Tabii bunları sermaye piyasalarında spekülatif girişimler, 3. bölümde anlatıldığı gibi döviz faiz arbitrajından yararlanma, özelleştirilen kamu girişimlerini türlü çeşitli yollardan ele geçirme ve bunun gibi bir sürü diğer olanak eklenir. Finans pazarlarının serbestleşmesi, ayrıca durgunlukta çok bollaşan yatırılabilir fonların dünyanın her yanında en karlı alanları bulup karlılığını artırabildiği için önemlidir. İthalatı serbestleştiren pek çok çevre ülkesi zaten fonları çekebilmek için karlılığı artırmaya dönük girişimleri de yapar. Merkezde ise durgunluğun şiddetlendirdiği rekabet, şirketlerin sermaye piyasalarında rakip şirketleri ele geçirmesi ya da şirketler arasındaki evlilik yoluyla oligopolistik yapıyı güçlendirme biçiminde işler. Bunun uluslararası düzeye taşınması, merkezin finans gücü en yüksek şirketlerinin hem merkezde hem çevrede bu işlemleri gerçekleştirerek karlılığı yükseltmesine katkı yapar. Karlılığı artırmanın en etkin yollarından biri de teknolojik değişmedir. Hem firmaya patent süresince tekel gücü verir, hem verimliliği artırır. Durgunluk dolayısıyla teknolojik değişmenin hızlandığı günümüz ortamında teknolojik işbirliği de bunu uyaran bir öğedir. İzleyen bölümde görüleceği gibi günümüzde teknolojik değişmenin niteliği merkez şirketlerinin birbirlerinin pazarına yatırım yapma yoluyla da karlılığın artırılabileceği koşulları getirmiştir. 2. Sermayenin küreselleşme biçimleri ve koşulları. 1. Dolaysız yatırımlar. A. Sermaye temelde birkaç biçimde küreselleşiyor. Bunlardan biri çok uluslulaşma yoluyla şirketlerin dış ülkelerde dolaysız yatırım yapmaları. Küresel düzeyde kar planları yapmaları. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD şirketlerinin önce Batı Avrupa'ya ve Latin Amerika'ya imalat yatırımlarıyla başlattıkları süreç 1960'lı yılların ortasından itibaren Uzak Doğu'nun dinamik ülkelerine kaydı. Bu sürece bütün merkez ülkeleri katıldı. 1970'li yıllarda ise başta Japonya, Uzak Doğu'nun dinamik ülkeleri devreye bu kez kendi şirketlerinin çok uluslulaşmasıyla girdi ve dış yatırımlara geçti. 1980'li yıllara gelindiğinde orta derecede sanayileşmiş pek çok ülke, bu arada Türkiye, bu kervana katılmıştı.